Ayrım 34, sayfa 335. Demokratik Eğitim Patlaması. Demokratik Yaşam Biçimi. Bu kurumlarda ünlü pedagogların Pestalozzi devrinden beri ileri sürdükleri eğitim ve öğretim ilkeleri uygulanmış, köylü çocuklarının yaratıcı yeteneği ortaya çıkarılmış, gelenekçi okulun öğrenciyi ezen, yıpratan, sakat yöntemlerinin yerine yeni yöntemler geçirilmiştir. Enstitüler ulusal varlığımızın değerlerinden fışkıran birer kaynak olmuşlardır. Dipnot Tonguç'a kitap. Ülkemizde bugün bile öğrencilere demokrasiyi öğretmek, onları demokrat insanlar olarak yetiştirmek için okul programlarına demokrasi dersi koymak gibi önlemler düşünülüyor. Oysa enstitülerde demokrasi ve demokratik eğitim bir ders değil, oradaki program ve uygulamanın yarattığı yeni bir anlayış ve yaşam biçimi olarak kendini göstermişti. Bu kurumlarda gelişen ortam ve bu ortamda yetişen yeni insanın davranışları, Türkiye'nin sosyal, siyasal ve ekonomik beklentisine uygun yeni bir demokrasi kültürünün ipuçlarını veriyordu. Oradaki çok yönlü ve iş içinde eğitim yönteminde öğrenciler tüm bedensel ve zihinsel yeteneklerini, sosyal ve kültürel yanlarını geliştirme olanağı buluyordu. Onlar iş eğitimi yöntemi ve çalışmaları içinde tüm insanlara ve varlıklara saygılı olmayı daha iyi öğrenmişlerdir. Çünkü klasik derslerde olduğu gibi nesnelerin önünden yalnızca gelip geçmiyorlar, onlara şekil verebilmek, bunun üstesinden gelebilmek için güçlerini, akıllarını, duygu ve becerilerini ortaya koyuyorlardı. Bu işler ve etkinlikler içinde birlikte eğitim görürken, yeni ve demokrat bir kültürel yaşamın çiçeklenmesi için ön koşul olan kardeşlik, arkadaşlık anlayışı ve ilişkileri içinde gelişiyorlardı. Dipnot kuruluşunun 50. yılında köy enstitüleri, sayfa 77, Profesör Tahsin Yılmaz'ın yazısı. Köy enstitülerine bu açıdan bakıldığında gerek ülke çapında örgütlenmesiyle, gerek programı, uygulama yöntemi, değerlendirme teknikleri ve benzer yanlarıyla, öğrencinin tüm işlerde ve yönetimde yetki ve sorumluluklar almasıyla, siyasal yönden demokratlaşmayı da özünde taşıdığı doğrudur. Böyle bir öz taşımayan program ve uygulamalarla demokratik eğitim ortamı yaratılamazdı. Bu çok yönlü eğitim gereği gerek iş ve üretim çalışmaları, gerekse bu çalışmalar içinde gerçekleştirilen kültür dersleri ve etkinlikleriyle bunların yarattığı ilişkiler, köy enstitülerine demokratik yaşamı kendiliğinden getirmiştir. Dipnot H. Erçelebi, Köy Enstitülerinin Çağdaş Eğitim Yönetimine Katkıları. Ortak aklın ve emeğin ürünü olan uygulama ortamında, ortak iş yapmanın ve etkinliklerde bulunmanın, yönetici öğretmen ve öğrenci olarak ortak bir alın yazısını paylaşmanın sonuçları, oradaki eğitim ortamını oldukça sağlam bir demokratik yaşam biçimine çevirmiştir. Eğer bu koşullar olmadan demokratik eğitim yapacağız diye yola çıkılsaydı, en idealist pedagojik tavırlarla bile enstitülerde olduğu gibi bir demokratik ortam yaratılamazdı. Dipnot H. Kanar, Köy Enstitüleri, Eğitimde Atılım, sayfa 9. Fay Kirby'nin Türkiye'de Köy Enstitüleri adlı kitabında yer alan örnekte, Gönen Köy Enstitüsü'nde göreve başlayıp uyum sağlayamayarak ayrılmak için kara kara düşünmekte olan bir öğretmenin başına gelen olay, bu ortak demokratik yaşamın onu nasıl kendine çektiğini gösteren ilginç bir örnektir. Oturmuş istifa etmeyi düşünüyordum. Önümde bir yığın kereste duruyordu. İki öğrenci uzun bir kirişi almaya gelmişti. Kaldıramadılar. Biri öğretmenim biraz yardım eder misiniz dedi. Ne diyebilirdim? Bir ucundan tuttum. Tutuş o tutuş oldu. Sayfa 226. Enstitülerde öğretmenler her işte öğrenciyle birlikte çalışıyordu. Öğretmenden yardım istenmesi, birlikte kereste taşımaları çok doğaldı. Ayrıca o anda yapılacak başka bir çözüm de yoktu. Yapılarda çalışanlar o kirişi bekliyordu, iş kalamazdı. Öğretmen bir ucundan tuttuğu işten ve birlikte ağaç taşıdığı öğrencilerden bir daha kopamayıp, hiç niyetli olmamasına karşın bu demokratik ortamın bir üyesi olmaktan kendini alamamıştı. Üstelik sonuna kadar enstitüde kalmıştı. İşlerin, yetki ve sorumlulukların paylaşılması, öğretmen-öğrenci ilişkilerini demokratlaştıran, sağlamlaştıran etkenlerin başında geliyordu. Ortak iş, ortak akıl ve ortak yaşamın yarattığı bu ilişkiler demokratlaşmayı besleyip geliştiriyordu. kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim görmesi, enstitü işlerinin topluca görüşülmesi, gereken eleştirilerin yüz yüze saygı ve sevgiyle yapılması, birlikte eğlenilmesi, imece ve ekip yöntemi, enstitülerin küme başılık düzenlemesi, bu ortamın yarattığı tatlı sert disiplin anlayışı ve benzeri etkenler, enstitülerdeki demokratik yaşamın ve yeni eğitimin göstergesiydi. Bu kurumlar hazır yapılarda işe başlamadığı gibi klasik yönetmeliklerle de yönetilmiyordu. Orada bireye özgürlük sağlayan ilkeler vardı. Her şey, tüm bağ, bahçe, binalar nasıl öğretmen öğrenci emeğiyle onların çalışkanlığıyla yapılmışsa, nasıl her şey yeniden kurulmuşsa, bu işbirliğinin getirdiği çağdaş ilişkiler ve ilkeler de bu kurumlarda yepyeni demokratik bir eğitim ortamı yaratmıştı. Bu ortam sağlıklı ve demokrat bir topluluğun yaşama biçimiydi. Örneğin Hasanoğlan'da öğrenciler çoğaldıkça yeni yapı ve kuruluşlar arttıkça su sıkıntısı başlamıştı. Su yaşam demek, temizlik ve üretim demekti. Enstitü müdürü Rauf İnan bu sorunun iç yüzünü anlatıyordu öğrencilere. Sudan yana iyice daralıyoruz. Yeni banyo ve çamaşırhane bitiyor. Ağaçlar dikilecek, sulu tarım yapılacak. Hasan Dağı'nın suyunu enstitüye akıtmak zorundayız. Bu kolay olmayacak. Ama birlikte bir yolunu bulmalıyız. Özellikle yüksek bölüm öğrencileri bu işi inceleyip bize öneri getirsinler. Su konusunda başka bir önerisi olan varsa bildirsin. Müdür bu ortak sorun için öğretmen ve öğrencileri çözüm üretmeye çağırıyordu. Böylece konu yalnız yönetimin sorunu olmaktan çıkıyor, tüm enstitü topluluğunun kaygısı oluyordu. Kimsenin aklından bu müdürün sorunudur, devletin görevidir demek geçmiyordu. Bir su yolu nasıl açılır, inişli çıkışlı dağ başından enstitüye nasıl akıtılır, bu işleri belki de mühendislerden daha iyi bilenler vardı yüksek bölüm öğrenciler arasında. İlgililerce suyun gözüne kadar gidilmiş, yolu izi saptanmıştı. Bir süre sonra Hasan Dağı'nın suyu enstitüye akıtılmıştı. Yönetici öğretmen ve öğrenciler orta ve yüksek bölüm ve sağlık kolu olarak yürek yüreğe el ele tutuşarak çekip getirmişlerdi Hasan Dağı'nın suyunu. Yeni yapılan hamam, çamaşırhane ve öteki yapılar, tarlalar, ağaçlar bol suya kavuşmuştu. Böyle yüzlerce binlerce iş ve ortak çalışmayla birlikte su gibi akıp gelen, su gibi yaşamsal önemi olan ve su gibi temiz yeni demokrat ilişkiler, davranışlar fışkırıyordu enstitülerden. Bu ilişkiler kısır pedagoji kuramlarının savladığı yapay ilişkilerden, eski ve yeni disiplin yönetmeliklerinin saptadığı kurallardan daha sağlamdı. Onlar yaşamın gerçek işleri içinde yapılan bir eğitimin toplulukta ve bireyde yarattığı sağlıklı demokrat tutumlar ve davranışlardı. Bu kurumlarda ortaya çıkan demokratik kültürün dokusunda, sokaktaki adama bile dayı, amca, teyze diyen halkımızın yaşamında var olan, kendine özgü demokrat davranışların iplikleri vardı elbet. Öğrencilerin köylerinden taşıdığı olumlu alışkanlıklardan, aynı halk kaynağından gelen öğretmenlerin babacan tutumundan, Kuvvayi Milliye'nin yurtseverliğinden, dahası Atatürk'ün fikri hür, vicdanı hür kuşaklar yetiştirme özleminden geçip gelen bir tavır da orada oluşan. Tonguç'un bu öğeleri enstitü sisteminin temeline yerleştirmek için inceden inceye irdeleyip araştırdığı, eğitim biliminin verileri ışığında değerlendirerek ciltlerle kitaplar yazdığı unutulmamalıdır. 20 yerde kurulan köy enstitülerinde uç veren demokrasi kültürü, tepeden inme ya da dışarıdan monte edilmiş etkilerle değil, halk çocuklarının ve öğretmenlerinin kendi kaynaklarından taşıdıkları demokratça alışkanlıkları, bilimin imbiğinden geçen, çok yönlü ve iş içinde yapılan bir eğitimin etkileriyle güçlenip zenginleşerek yeni ve çağdaş davranışlara dönüşmüştü. Bu yönlerden bakıldığında enstitülerdeki ortam programıyla, programa temel olan etkenleriyle, uygulama yöntemiyle, öğrenci ve öğretmenleriyle, yöneticileriyle, kendi yerli kaynağımızın öğelerini, renklerini taşıyan sağlam bir demokratik eğitim örneğidir denebilir. O kurumlarda demokratlık, demagogluk, gevezelik, sorumsuzluk, çıkarcılık demek değildi. Olamazdı. Orada özgürlük işten kaçma ya da işin kolayına kaçma özgürlüğü değil, tersine büyük işler, sağlam işler yapmak, kendini buna adayabilmekti. Bireyin özgürlüğü ve bağımsızlığı demek, küçük yaşlarda kendini bağımsızca güzel işlere, eylemlere verebilmek, güzel şeyler yapabilmek, kendisine bunları yaptırtabilecek bir bağımsızlık içinde yetişmek olarak görülüyordu. Enstitü öğrencileri ve öğretmenleri tuzu kuru bir ailenin ya da böyle bir ülkenin insanları olmadıklarını biliyorlardı. Oradaki eğitim öğretim onlara bu bilinci kazandırmıştı. Onlar enstitü yaşamında olduğu gibi ülke sorunları karşısında da aynı anlayış içindeydiler. Bu yüzden köy enstitülerinde özgürlük yalnızca durmadan büyükleri eleştirmek, onlara karşı çıkmak değil, büyük olsun küçük olsun enstitü için, ülke için, kendisi için çok çalışmak, yanlış, eksik ve çıkarcılık yapmamak, yapanları görmek, göstermek, adıyla sanıyla karşı çıkabilmek, büyük küçük el ele çalışabilmekti. Eleştiri, öz eleştiri, öz denetim yapabilmekti. Birçok öğeyi bir araya getirerek böyle bir etkiyi yaratmada Tonguç'un eğitimciliği kadar kişiliğinde taşıdığı sağlıklı demokrat davranışlarının, yurtsever ve insancıl tutumunun da önemli payı olduğu bir gerçektir. O, bu yönleriyle tüm yönetici öğretmen ve öğrencilere, köylülere örnek oluyordu. Enstitüden enstitüye, köyden köye durmadan gezip dolaşıyor, Prometheus örneği ışık taşıyordu. Kimi zaman bir enstitüde birkaç gün kalıp orada gelişmekte olan demokrasi havasını yüreğine ve ciğerlerine çekip seviniyordu. Kimi zaman yanlışları, eksikleri görüp onlara rehberlik yapıyor, kötülükleri, yanlış ve eksikleri ortadan kaldırmanın yollarını bulmalarına yardım ediyordu. O bir eğitimci olarak eğitim bilimini araç olarak kullanıp bir yandan köylülüğün gelişmeleri engelleyici olumsuzluklarını ayıklayarak bir yandan o halk kaynağının sağlıklı öğelerinden enstitülerde gençliğin demokrat insanlar olarak yetişmesinde yararlanarak gece gündüz çalışıyor ve düşünüyordu. Öğrencilerin küçük yaşlarda kendilerini keşfetmelerini sağlayarak kendi değerlerinin ayrımına varıp kendilerini geliştirmelerini, o büyük gizil gücü harekete geçirmeyi, onları kendisini ve çevreyi değiştirecek insanlar olarak yetiştirmeyi amaçlıyordu. Bu yolla Türk toplumunu ve köylerini içten canlandırmanın yolunu açıyor, halkın yönetimi ele alacak insanlar olarak yetişmesini, bilinçlenmesini istiyordu. Kirby'ye göre Tonguç'un köy enstitüleri uygulamasında vardığı bu sonuçlarla doğudan ve batıdan farklı olan Türkiye'de özgürlük ve demokrasi yolunda Kemalist devrimin kaldıracını yakalamış olduğu söylenebilir. Bunun pedagojik ve sosyolojik yanıyla sağlam bir buluş olması yanında uygulamada aldığı sonuçlar tarihin belli başlı başarılarından biridir. Böyle bir başarı insanlık ölçüsünde önemlidir. Köy enstitüleri demokratik yaşamının ve ortamının göstergelerinden olan karma yatılı eğitim, değerlendirme teknikleri, kümebaşılık örgütlenmesi, yetki ve sorumlulukların paylaşılması, öğretmen-öğrenci ilişkileri, imece yöntemi, enstitü toplantıları ve eleştiri günleri, eğlence günleri, tüm bunların sonucu olan tatlı sert disiplin anlayışı bu bölümde sırasıyla ele alınıyor. Enstitü topluluğu. Devletimizin dayandığı ana ilkelerden olan halkın kendi kendini yönetmesi kuralı enstitülerde öğretmen ve öğrencilerin kendi kendilerini yönetmesi biçimine sokularak bu ilkeye uygun bir yöntem geliştirmeye çalışıyoruz. Allah müdür, muavin, eğitim başı ya da öğretmen korkusu yaratma yolunu tutmuyoruz. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 55. Siyasal yönden eğitimde demokratlaşmayı amaçlayan köy enstitüleri, sistemin iç yapısında bunun eğit bilimsel örneğini veriyordu. Tonguç'un enstitü müdürlerine yazdığı bir mektupta yer alan yukarıdaki alıntı, onun böyle bir demokrat ortamın nasıl yaratılacağı ile ilgili ilkelerinden birinin açıklamasıdır. Bir enstitü öğrencisinin anıları bu ilkenin uygulamadaki örneğini vermesi yönünden ilginçtir. Öğretmenlerimizle biz öğrenciler arasında çok sıkı bağlar kurulmuştu. Bizimle içtenlikliydiler. Biz de onlara saygıda kusur etmiyorduk. Bizi arkadaş diye çağırırlardı. Okulda ağabey, kardeş, baba, evlat topluluğundan oluşan bir aile havası esiyordu. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 578. Yönetici ve öğretmenlerle öğrenciler arasındaki bu demokratik havayı doğuran ve besleyen etkenler, en başta ortak yaşam ve birlikte iş görme, amaç birliği gibi öğelerdi kuşkusuz. Öğretmen ve öğrenciler çalışma aracılığıyla başkalarıyla birlikte olmanın engin sevincini yaşayıp öğreniyorlardı. Böylesi bir yaşamın yarattığı sonuç o demokrat ortamı besliyordu. Enstitülerdeki uyumun bir yanı yönetici öğretmen ve öğrencilerin her alanda birlikte yaşayıp birlikte çalışmalarına dayanıyordu. Bu birliktelik ve dayanışma olmasaydı birçok şey olmayacağı gibi demokratik bir ortam da yaratılamazdı. Dipnot: H. Arman, Piramidin Tabanı, Cilt 2, sayfa 283. Öğretmenin öğrenciyle birlikteliği yalnızca denetlemek, başında durmak, yönetmek için değil, iş içine birlikte girmek, çalışmaları birlikte yapmak, birlikte iş üretmek ve çözüm bulmak içindi. Hiçbir eğitim kurumunda öğretmen ve öğrenciler enstitülerde olduğu gibi yüz yüze, yan yana, el ele olup bundan mutluluk ve ürün yaratmayı yaşamamıştır. Ortak işlere ve çalışmaya koşan aynı amaca yönelik öğrenciler, yönetici ve öğretmenler hep yan yana ve el ele oluyordu. Enstitü öğrencilerinin gerek büyüklerle gerek kız ve erkek yaştaşlarıyla ya da kendinden küçüklerle ve çevreyle olan ilişkilerinde köylerinden taşıdıkları demokratça alışkanlıklar vardı. Bunlar Tonguç'un köyde eğitim kitabında uzun uzun yer alır. Örneğin köy odasında, köy imecesinde, delikanlılık örgütlenmesinde, aile içinde, iş içinde, ana babalarıyla ve öteki köylüleriyle ilişkilerinde demokrat yaşam deneyleri vardı. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Köyde Eğitim, sayfa 38. Önceki bölümlerde yer aldığı gibi köy toplumunda herkes her gün bağda bahçede birbirleriyle daha çok yüz yüze, birbirlerine daha yakın oluyordu. Böyle bir yakınlıkla birbirlerine ağabey, amca, teyze diyorlardı. Batı kültürünün çocuğu belli bir yaştan sonra kendi ana babasıyla bile ayıran bireyci anlayışına göre ilkel gibi görünen bu yakınlık, bizim kültürümüzün ve gereksinmemizin yarattığı toplumsal yanı ağır basan daha sağlıklı bir ilişki biçimiydi. Kökünü geleneklerden ve birlikte iş yapma alışkanlığından alan, insan ilişkilerine zenginlik ve güç katan bu alışkanlıklar, enstitülerde eğitim biliminin yol göstericiliğinde kültürümüze özgü, demokrat ve çağdaş bir düzeye geliyordu. Yönetici öğretmen ve öğrenci ilişkilerinde her kesimin birbiriyle olan ilişkilerinde akılcı ve demokrat davranışlar ve söylemler doğuruyor, bize özgü demokratik eğitimin insan ilişkilerini yaratıyordu denebilir. Şımarıklığa, yozlaşmaya kaçmadan ortak kültürden gelen ortak bir tutumla, işleri ve çalışmaları ortak yürüterek, Tonguç'un yönermesinde yer aldığı gibi müdür, muavin ve öğretmen korkusu, Allah korkusu salmayan, karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayanan bir yaşam ve çalışma düzeni kurulmuştu. Bu demokrat ve içtenlikli ilişkiler enstitülerde birbirlerine seslenmede bile kendini gösterirdi. Yukarıda bir öğrencinin de açıkladığı gibi öğretmenler ve yöneticiler öğrencilere arkadaşlar diye seslenirler, tek tek adlarını, soyadlarını bilirlerdi. Numara kullanılmaz, adlar, soyadlar söylenirdi. Öğrenciler çoğunlukla öğretmenin adını ya da soyadını başına getirerek pesent öğretmenim, palamar öğretmenim gibi söylemler kullanırlardı öğretmenler için. Usta öğrencilerin kimine öğretmenim, kimine İzzet Usta, Hayriye Abla diye seslenilirdi. O yıllarda yöneticiye direktör, yardımcısına yar direktör deniyordu. Öğretmen ve öğrenciler enstitü müdürlerine direktörüm, yardımcılarına yar direktörüm derdi. Biz Aksu'da enstitü doktoruna da doktorum derdik. Doktorlarımız Bediye Kervancıoğlu ve Seniha Hanım bizden hoşlanırlardı. Bizim Aksu'da başka okullarda olduğu gibi öğretmenlere küçültücü ya da alay konusu olacak at taktığımızı anımsamıyorum. Sıfırcı Nuri, Kıyıcı Hasan denecek öğretmenler yoktu çünkü. Öyleleri enstitülere düşseler bile kalamazlar, kısa sürede ayrılırlardı. Coğrafya öğretmenimiz Halil Araç bizim sınıfta sordu bir gün. "Çocuklar, bana bir at takmışsınız, bu doğru mu?" dedi. Hepimiz gülümseyerek Osman Vural'a baktık. Uzun boylu leylek gibi bir genç adamdı Halil Araç. Herkes onu severdi. O da önem vererek yaklaşırdı öğrenciye. "Bana leylek filan mı dedin yoksa Osman?" diyerek ona döndü. "Hayır öğretmenim, civan diyoruz," dedi o utanarak. Başka kurumlarda olduğu gibi bilgi ve iş dersleri öğretmenleri arasında ayrım yapılmaz, derslerin biri ötekinden daha önemli ya da önemsiz sayılmazdı. Hepsine en yüksek düzeyde önem verilirdi. Öğretmenleri de aynı gözle görülürdü. Yapı öğretmenimiz Durmuş Gök okuldan yeni çıkmış gencecik çelimsiz bir öğretmendi. Ama görevini ciddiye alması, çalışkanlığı ve öğrenciye yaklaşımıyla tüm enstitüyü etkilemişti. O koca yapıların ortaya çıkmasındaki yükünü herkes bilir, onun yapı bilgilerine, öğretmenlik davranışlarına hayranlık ve saygı duyulurdu. Öğretmenlerin birikimi, deneyimleri, çabaları küçümsenmez, kimi acemilikleri abartılmazdı. Öğrencilerle birlikte çalışmak da önemli olan. Çalışmalarda, özellikle iş derslerinde kimileyin birlikte öğrenmeler de oluyordu. Öğrenci öğrenmede başını alıp giderek öğretmenini geçmişse ya da daha etkin duruma gelmişse öğretmen bundan tedirgin olmazdı. Kimi alanlarda kendini yetiştirerek öğretmenini geçen öğrenciler çok oluyordu enstitülerde. Ama böyle olması birlikte çalıştığı öğretmeni mutlandırır, onur duymasına neden olurdu. Yönetici öğretmen ve usta öğreticilerin dışındaki çalışanlar da az sayıda memur, aşçı, arabacı, gece bekçisi ve benzerleri enstitü topluluğunun gerçek üyeleri olarak kendi alanlarındaki yetki ve sorumluluklarıyla eleştiri ve eğlence günlerine, okuma ve oyun etkinliklerine, işbaşı toplantılarına katılabilirler, konuşabilirlerdi. Enstitü topluluğu kurumun gerçek sahibiydi. Bir eşyanın ziyan olması, bir yerin, aracın bakımsızlığı herkesi ilgilendirirdi. Onlar kafalarının, ellerinin emeğini koyarak yarattıkları güzellikleri, diktikleri ağaçları, yaptıkları yapıları, yolları, bağ ve bahçeleri, yetiştirdikleri hayvanları, canları gibi severler, korurlar, günden güne daha ilerini yapar yetiştirirlerdi. Dünyanın hiçbir yerinde eğitim kurumları içindekilerce böylesine benimsenip gözü gibi bakılıp korunan kurumlar olmamıştır belki. Başka okullarda yaşanan okul eşyasını kötü kullanma, devlet malı deniz yemeyen domuz anlayışı enstitülerde bilinmezdi. Herkes her şeyi koruyor, bunu devlete, topluma ve kendilerine katkı olarak düşünüyordu. Bu çalışmayı yaptığım günlerde yüksek öğrenim öğrencilerinin üniversite harçlarına karşı düzenledikleri gösterilerde, İstanbul Üniversitesi'nde ve Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde zarar ziyanı gördükçe başımı iki elimin arasına alıp uzun süre düşündüm. Yoksa ben masal mı anlatıyordum? Biz nasıl eski çivileri düzeltip binalar yapıyorduk diye. Hasan Oğlan da yüksek öğrenim görürken sobayı tutuşturmak için kıymık yerine tahta kullanan bir arkadaşı Rauf İnan'ın bağışlamamasına niçin karşı çıkmamıştık diye düşündüm. Ama çok başkaydı durumlarımız. Arkadaşımız Ali Yücel bile karşı çıkmamış, "Karışmayın arkadaşlar, bunu yapmamalıydım." demişti. Gençlerimizi böylesine çileden çıkaran şey sahipsizlikti. Yönetici ve öğretmenleriyle iletişimsizlikti belki. Üniversitelerinde, fakültelerinde büyüğü küçüğüyle demokrat bir topluluk olamamaları, dertlerini kimseye anlatamamaları, onları kimsenin anlamamasıydı. Enstitülerde her şeye tüm yokluk ve kıtlığa karşın yöneticilerin öncelikli görevleri, bizim temel gereksinmelerimizi ayrıntısına kadar karşılamayı düşünmek oluyordu. Tonguç sık sık yazıyordu müdürlere. Hastalıktan kalkıp evine giden öğrencilerin yanına önlem olarak ilaç verin, harçlık verin diyordu. Hasan Oğlan da bir gün Bakan Yücel yüksek bölüm kantininde bizimle ayaküstü konuşurken öğrenciler, "Efendim, müdürümüz saçımızı uzattırmıyor," dediler. Bakanın yanında korkusuzca duran Rauf İnan söze karıştı. "Ben onlara açıkladım efendim, uzun saç bakım ister, yıkanmak ister. Su kıtlığı var. Hasan Dağı'nın suyunu enstitüye getirecekler. Musluklardan sıcak su akınca isteyen saçını uzatabilecek," dedi kesin bir dille. Bakan, "Alabrus yapsalar olmaz mı Rauf Bey?" deyince öğrenciler gülüştüler. "Çünkü müdür de öyle söylemişti. Benim gibi alabrus kestirin diye söyledim efendim, beğenmiyorlar," dedi. "Bize yakışmıyor efendim," dediler öğrenciler. Yeme içme giyim kuşam sorunlarımızı eleştiri günlerinde çekinmeden ortaya atabiliyorduk. Hemen önlem alınıyordu. Özellikle yüksek öğrenimdeyken hepimize birer öğretmenmişiz gibi davranılır, tek tek önemle ele alınırdık. Yoksul ama bakımlıydık. Günümüzün gençliği de elbet böyle özen gösterilen bir eğitim istiyordu. Öylesine demokratik ve uygar bir eğitim ortamını yaratmak kolay değildi. Öğretmen ve öğrenciler daha iyi bir ortam, daha iyi bir yaşam için aynı koşullarda birlikte çalışırken, doğayla, çevreyle çarpışırken, doğal olarak kendilerini değiştiriyorlar, kişisel çıkardan, bencillikten kurtularak enstitünün, herkesin, ülkenin çıkarlarını düşünmeye başlıyorlardı. Oradaki öğretmen-öğrenci ilişkilerini, öğrencilerin birbiriyle ilişkilerini, kız ve erkek öğrencilerin birbirlerine bakışlarını, yapay sosyometri testleriyle ölçebilmek olası değildi. Enstitü ortamında öğrencinin benimsenmemesi, dışlanması ya da kendini geliştireceği bir alan bulamaması diye bir sorun yoktu. Onları kazanmak, iyileştirmek, o demokratik ortamın mutlu bir üyesi yapmak sistemin temelinde vardı. Orada amaç bunu başarmaktı. Anadolu'nun 20 yerinde kurulan enstitüler hem birbirleriyle hem de kendi işlerindeki uyumla enstitü topluluğunu yaratmışlardı. Onlar sıradan yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerdi. Ama yaptıkları, ortaya çıkardıkları sonuçlar sıradan değil, olağanüstü güzel ve iyiydi. Müdürü, müdür yardımcısı, eğitim başı ve öteki iş ve bölüm başları, işlik başkanları, enstitü başkan ve nöbetçileri ve çalışanları olarak enstitüdeki her bireyin işlerde ve çalışmalardaki ayrı ayrı emek ve payları olmasaydı, öylesine demokrat bir topluluk ve demokratik bir yaşam kurulamazdı. Kurumu ilgilendiren her işte tüm öğretmen ve öğrencilerin düşünce, emek ve isteği de ortaya çıkan sivilesi bir yaşamdı. Tonguç 4 Ağustos 1941 tarihli mektubunun başka bir yerinde şunları yazıyor. Her gün yeni bir sorunla karşılaşıldığı sizin enstitülerinizde bunlar hakkında yönetmelikler yaparak onları bu yönetmelik maddelerine göre çözümleme yolunu tutmak olası değildir. Bu yüzden karşılaştığınız sorunlarda önce kendi zekanızı kullanmanız, yakın çalışma arkadaşlarınızın deneyimlerine başvurmanız ve sorunun doğru çözümü yolunda güç toplamanız gerekir. Onun için önce bu görüşün aranızda bilinmesi, öğretmen ve öğrenciler üzerinde işlenmesi gerekir. Bu işlemede konuşulanlara, yazılanlara, kitaplara, konferanslara, karşılıklı tartışmalara, raporlara, inceleme ve gözlemlere, deneyimlere, çocukların ve öğretmenlerin alışkanlıklarına, iş yapma yeteneklerine, cesaretlerine, mertliklerine, iyi niyetlerine, içtenliklerine dayanılmalıdır. Böyle hareket edecek olursanız kurumunuzun malı olması gereken iyi şeyleri ve işleri sağlam bir kumaş gibi bizzat dokunmuş olursunuz. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları Sayfa 55 4 Ağustos 1941 tarihli mektup.